Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve afdalus salati ve temmü teslim ala nebine Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şirah li sadri ve yesser li emri ve ahlul uhdeten min lisani. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve afdalus salati ve temmü teslim ala nebine Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şirah li sadri ve yesser li emri ve ahlul uhdeten min lisani yefkahu kavli. Allahümme alimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtena ve zidna ilman bi rahmetike ya erhamer rahimin. Allahümme la sehle illa ma ce'altehu sehle ve ente tec'alul hazne izâ şi'te sehle. Değerli kardeşler, derslerimiz hala La İlahe İllallah'ın anlamı ve şartları üzerinde devam ediyor. Bir önceki dersimizde La İlahe İllallah'ın üçüncü şartı olan İlim üzere, bu sözü ilim üzere söylemenin gerekli olduğunu, böyle bir şartın ne anlama geldiğini işlemiştik. Üçüncü şartı, bu sözü taklidi olarak değil, kuru kuruya manasını anlamadan söylemek değil, bunun bilincinde olarak ne söylediğimizi bilerek, itikad ederek, inanarak ilim üzere söylememizin gerekli olduğu. Tabii bu konuda, yani bu söylediğim şart, bu ahirette kişiye fayda verecek olan kişidir. Yoksa teker teker her bir insan, işte sen La İlahe İllallah'tan ne anlıyorsun, bana izah et bakayım, hayır anlamamışsın, sen Müslüman değilsin şeklinde öyle bir davranış sergilememek gerekiyor. Bu bizim saydığımız şartlar ahiret için geçerli, yani insanın hakiki olarak Allah katında Müslüman olarak kabul edilmesi için gerekli olan şartlar. Yoksa dünya ahkamı değişiyor. Ahiret ahkamıyla dünya ahkamı arasında ne var? Fark var. Yani cahil insanlar var, taklidi insanlar var, La İlahe İllallah diyen, kendisini yani kıble ehlinden gören, Müslüman olarak gören, açık net şirkini görmediğimiz müddetçe biz dünya hükümlerinde Müslüman muamelesi yaparız. Onun durumunu tabii Allah'a bırakırız. Bir önceki dersimde de yani size aktardığım gibi İbn-i Teymiye Rahimahullah'ın sözü çok önemli. Kendi asrında anlatırken, bahsederken o avamın, yani avam halkın, avam tabakanın birçoğunun aslında ibadetleri İslam'ı taklidi olarak yaptıklarını, işte Müslüman anne baba arasında doğup o şekilde taklidi olarak diyorum amel yapmaya başlar. Ta ki ergenlik çağına ulaşana kadar, ergenlik çağından sonra eğer Allah ona hidayet verirse bu amelleri bilinçli olarak yapmaya başlar. Allah-u Teala o bilinci vermezse taklidi olarak o şekilde devam eder. Ve birçoğunun da diyor niyeti yoktur diyor. Yani bir ameli yaparken Allah rızasını gözeterek, onun işte cennetini talep ederek, samimi, sadık bir şekilde amel etmezler. Birçoğu diyor taklidi olarak amel ederler. Ve bundan da diyor nifak çok türer diyor. Böyle şeylerden. Ve bu halkın ekserisinde durumu da böyledir diyor. Avamın genelde de ekserinin durumu da bu şekildedir diyor. Yani taklidi bir iman, bir İslam var. Tabii her birinin durumunu Allah biliyor Celle Celle. Kalplerini ne kadar, ne derecede mazurlu olurlar, olmazlar. Bu Allah'a kalmış olan bir şey. Evet. Bugünkü işleyeceğimiz şart, dördüncü şartı, La İlahe İllallah'ın dördüncü şartı da bu sözü sıdık ve ihlas üzere söylemek. Sıdık, doğruluk yani. İhlas da samimi olarak Allah rızasını talep ederek söylemek. Bu da nedir? Dördüncü şarttır. Yani doğru bir şekilde, kalpten gelecek bir şekilde ve Allah'ın rızası talep edilecek bir şekilde söylenmesi. Bunun zıttı nedir? Nifaktır. Bunun zıttı, yani bu sözü Allah'ın rızası için değil, insanlar ona Müslüman desinler diye, evet de Müslüman görünsün diye söylediği vakit, özellikle bu da böyle bir durum Müslümanların güçlü olduğu dönemlerde zuhur eder. Müslümanların zayıf olduğu dönemlerde adam Müslümansa Müslümandır, değilse değildir. Yani bunu yani önemli bir menfaati olmadığı müddetçe izhar etmez. Ama nifak, özellikle nifak Müslümanların güçlü oldukları, İslami devletin olduğu dönemlerde daha fazla görülür, zuhur eder. O da nedir? İşte ya Müslümanlardan korktuğundan dolayı ya da dünyavi bazı menfaatleri elde etmek istediğinden dolayı münafıkça böyle bir şey söyler. Ve İhlas olmadığı zaman onun tabii ki bu sözü kesinlikle kabul edilmeyecektir. Evet. Yani kişiye fayda verecek olan samimi olması, doğru olması, ihlas üzere olmasıdır. Bu zaten bütün amellerde geçerli olan bir şeydir. Bütün amellerin başında ihlas olursa o zaman fayda verir o amel. Ama ihlas olmazsa o amel çok güzel de olsa, çok mükemmel de olsa bir işe yaramaz. Bunu Allah-u Teala beyan ediyor. فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ Kim Rabbi ile karşılaşmak istiyorsa, yani Rabbinin rızasını istiyorsa, Rabbinin karşısına ak bir yüzle çıkmak istiyorsa, selamete ulaşmak istiyorsa, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّ اَحَدًا Salih ameller işlesin ve Rabbine olan ibadetinde hiçbir şeye ortak koşmasın. İki tane Allah-u Teala şart sayıyor. İki tane şart koyuyor. Rabbi ile karşılaşmak isteyen, yani Allah'ın rızasını talep eden, isteyen فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا Salih amel işlesin. Salih amel doğru olan ameldir. Ve Kur'an ve sünnete mutabık olan ameldir. O şekilde tefsir etmişler alimler. Salih amel dendiği zaman herkesin kafasına göre salih ameller olabilir. Belki İslam'a göre aykırı olan ama bazılarına göre doğru olan ameller olabilir. Zaten oradan türemiyor mu bid'atler? Bid'at insanların istihsan, yani güzel görmeleri sebebiyle çıkardıkları amellerdir. Ya güzel bir ameldir diyor. Hani Abdullah bin Ömer zamanında birisi hapşırırken Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulullah diyor. Abdullah bin Ömer diyor ne biçim söyledin diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde bize öğretmedi diyor. Hapşıran bir insan Elhamdülillah der ya da Elhamdülillah ala kulli hal der. Her hal üzere Allah'a hamdolsun. Ya bunda ne var? Ben Allah'a hamd ettim, Resulullah'a da salavat getirdim. Kötü bir şey mi yaptım? Hayır, kötü bir şey değildir. Yani salavat getirmek haşa ibadettir, kötü bir şey değildir. Ama o salavatı o vakitte yapmam bid'at olur. O sebeple demişler ki salih amel demek yani sünnete mutabık olan amel demek. Şeriata mutabık, sünnete mutabık, bid'at olmayan, yanlış olmayan, ameli ifsad etmeyecek amel demektir. Ya da adam haram işler ve der ki ben salih amel işliyorum, güzel amel işliyorum. Bir ara bir mealciyle konuştum. Sadece Kur'an'ı alıyor, sünneti almıyor. Çok sakat bir din anlayışı olmuş yanında. Tabi infak yapıyor, bir kısmı infak, bir kısmı aslen yani tağutlara destek veriyor farkında değil. Kendisi tabi çok zengin. Bu birkaç sene önceydi, belki 10-15 sene önceydi. Dedi ki 110 milyar kadar para ödedim. İşte okul yapılsın. Yazık okuyamayın kimseler okusunlar. Bu tağuti sisteme okul yapmış, teslim etmiş. Ve ben salih amel işliyorum. Ayette de geçtiği gibi güzel amel işliyorum, salih amel işliyorum. Tabii ölçü olmayınca onda salih amel ile belki şirk olan amel, haram olan amel ne oluyor? Birbirine karışıyor. O sebeple insanların istihsan olarak yani doğru gördükleri de nedir? Kur'an ve sünnetin doğru dediği. Sünnete mutabık olursa amel o zaman o amel salih amel olmuş olur. Sünnete mutabıksa. Sadece o kabul edilir mi? Adam sünnete göre davranıyor. Ama bunu yaparken dünyalık bir menfaat elde etmek için yapıyor. Ya da makamı yükselsin diye. Ya da riyakarlık yapsın diye. Bu şekilde olur mu? Bu şekilde de olmaz. Onun ameli yine reddedilir. Bu iki şey olmadığı müddetçe bir amelde o ameller reddedilir. فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّ اَحَدًا Salih amel işlesin ve Rabbinin hiçbir şeye ortak koşmasın. Yani ameli sırf Allah rızası için yapsın. Allah'tan başkası için yapmış olursa Allah'a şirk koşmuş olur. Ve bu da tabii iki türlüdür. Küçük şirk ve büyük şirk diye ayrılıyor. Riyakarlığın büyük şirk boyutu var, bir de küçük şirk boyutu var. Bütün ameller sadece, yani bütün ameller Allah'ın rızası dışında başka birileri için yapılırsa bu büyük şirk olur. Münafıkların yaptığı amel. İslam dininden çıkarır. Ama yok aslen Allah için yapıyor fakat yaparken de dünya menfaati elde etmek istiyor, makam elde etmek istiyor. İnsanlara gösteriş yapıyor. Buna da küçük şirk denir, riyakarlık denir. Bu riyakarlığa girdi mi ameli ne yapıyor? İptal ediyor. Girdiği yerden o ameli iptal eder. sahih olan kavle göre tabii ihtilaf var. Diyorlar mesela bir insan, bir Müslüman namaza durdu. 4 rekatlık namaz kılıyor. 2 rekatını ihlaslı olarak kıldı. Son 2 rekatını riyakarlıkla kıldı. Riyakarlık geldi kalbine ve o şekilde namazını bitirdi. Bunun namazının durumu ne olacak? Bazı alimlere göre bütün namazı iptal olmuştur. Bazı alimlere göre de demişler hayır. Girdiği yerden itibaren defetmemişse, mücadele etmemişse girdiği yerden itibaren iptal eder. 2 rekatında ihlaslıydı, 2 rekatın sevabını alır. 2 rekattan sonra riyakarlığa düştü, 2 rekattan sonra ne olur? İptal olmuş olur, sevabını alamaz. Allah alim sahih kavli de bu şekildedir. Amele girdi mi, eğer defetmezse, mücadele etmezse girdiği yerden itibaren ifsad eder. Evet, Aleyhisselatü Vesselam bir hadisinde مَا مِنْ اَحَدٍ يَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللّٰهُ صِدْقًا مِنْ قَلْبِهِ. Kim Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna kalbinden doğru bir şekilde şahitlik yaparsa, kalbinden ve doğru bir şekilde yani ihlaslı olarak ve doğru bir şekilde böyle bir şehadet getirirse, şehadet kelimesini söylerse اِلَّا حَرَّمَهُ اللّٰهُ عَلَنَّا. İlla ki Allah onu cehenneme haram kılar. O kimse, yani burada tabii 2 manası var. Bir, ya cehenneme hiç girmez, o onu kurtarır Allah'ın izniyle. Ya da cehenneme girmiş olsa dahi günahlarından dolayı cehennemde ebedi kalmaz. Ve neticede cezasını çektikten sonra cennete girecektir. Yani ebediyen cehennemde kalmaz. Ya da baştan cehenneme girmez, Allah onu ne yapar? Affeder. O söylediği söz çok büyük bir sözdür. Çünkü bak hadislerde de geçtiği gibi yerler ve gökler o sözle tartılacak olsa o söz ağır basar. Yerlere ve göklere ne yapar? La ilahe illallah Muhammedun Resulullah sözü ağır basar. Allah'ın yanında kıymeti çok büyüktür. Demek ki ihlas ve sıdkın tam tersidir. Yalan ve nifaktır. Yalan olması, yani yalan olarak söylenmesi ve nifak yapılması, 2 yüzlülük yapılması. Nifak da eğer ki hani iman etmediği halde iman ediyormuş gibi görünürse bu Allah katında onun İslam'ı geçersizdir, kabul edilmez. Ve bu kişi kafirlerden addedilir, hem de kafirlerin en alt tabakasından sayılır. Yani cehennemde de en alt tabakada en çok azap görecek olan kişidir. Çünkü küfrü çok daha fazladır. Asli kafirlerden çok daha fazladır. Asli kafir küfrünü ızhar eder, gösterir. Müslümanlar ona göre muamele olurlar. Ona göre şerrinden emin olurlar. Kendilerini korurlar. Ama münafık bir kimse küfrünü açığa vurmadığı için, hep gizli tuttuğu için kalbinde, Müslümanlar onu Müslüman zannederler. Ona aldanırlar. Ve belki en büyük darbeyi vuracak olan, en büyük zararı verecek olan da münafık olur. Dikkatliyseniz mesela genelde casuslar münafıklardan seçilir. Asli bir kafir Müslümanların arasına girip de casusluk yapamaz. Müslümanlar gibi davranan, onlar gibi hareket eden, hatta belki yani sanki gerçek düşman onlarmış gibi münafıklar, onlardan sakın, dikkat et, yani onların zararları büyüktür. Evet, اِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَمْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا. O münafıklar cehennemin en alt mertebesinde olacaklar. Onlara yardımcı da bulamazsın. Demek ki münafıklar bu sözü söylediği zaman onlardan kabul edilmez. Zındıklar böyle bir sözü söylediği zaman, adam Müslüman olduğunu iddia ediyor ama öbür taraftan da İslam'ın yıkılması için, yok olması için de çalışıyor. Tabi zındık da münafık gibidir. O da gizli olarak amel eder. Yahudidir veyahut da Hristiyandır. Gerekirse İslami bir örtüye bürünür. Ya da Müslüman olarak o şekilde kendisini gösterir. Belki de Müslümandır ama ne yapıyor? Amelini, imanını bozuyor. Küfür itikadına sahiptir. İslam'ı yıkmaya çalışıyor. Demokrat İslam, laik İslam, liberal İslam, buna benzer hani çıkarmış oldukları genelde zındık insanlardan çıkan fikirler. O şekilde İslam'ı baltalamaya çalışıyor. Sünneti yok etmeye çalışanlar, mealcilik, sadece mealciliği yaymakla ya da bid'atleri, hurafeleri, yanlışları yayan, İslam'ın gerçeklerinin yok olması için çalışan kimseler, zındık kimseler. Bunların söylemiş oldukları sözler sadık sözler değildir, doğru sözler değildir, onlara fayda vermez. Tağutların söylemiş oldukları sözler de onlara fayda vermez. Tağutlar ve avaneleri. Çünkü bir taraftan la ilahe illallah diyorlar, öbür taraftan bu sözü yalanlamış oluyorlar. Amelleriyle. Adam hem diyor Allah'tan başka ibadet edilecek, kanun koyacak, kulluk yapılacak, Allah'tan başka ilah yok diyor. Öbür taraftan kendisi kanun yapıyor. Küfür hükümleriyle hükmediyor. İslam'ı men ediyor. Küfrün yayılması için bütün kapıları açıyor. Ameli ne yapıyor? Sözünü yalanlamış oluyor. Böylece çelişki olmuş oluyor. Çelişki olunca da sıdık ve doğruluk ortadan kalkıyor. Onun ameli de kabul edilmez. Tıpkı bir adamın misali. Adam işte misafirine diyor ki bize gel, ikram edelim sana. Tabii böyle derken öbür taraftan bize gel, böyle de hareket yapıyor. Ne oluyor? Hareketi sözünü yalanlamış oluyor. Ve hatta başka bir misal, mesela farz edelim ki yani birisi bir peygamberi tutmuştur. Bir taraftan haşa peygamberi boğazlarken, öldürürken savaşta, peygambere karşı savaşıyor. Peygamberi boğazlarken bir taraftan da diyor ben peygamberi seviyorum, ona iman ediyorum. Onun yolundan gidiyorum. Ama bir taraftan da boğazlıyor. Ne olmuş oldu? Sözüyle ameli çelişmiş oldu. Yani demek ki doğruluk hem kalpte olacak, hem sözde olacak, hem de amellerde olacak. Yoksa sözüyle ameli birbirini yalanladığı zaman kabul edilmiş olmaz. Evet. Demek ki doğruluktan da kast edildiği zaman bu üç şey de anlaşılmış olur. Kalben la ilahe illallah'a iman etmiş, teslim olmuş, kabullenmiş. Dil ile bunu tasdik ediyor, hilafına hiçbir şey söylemiyor. Amel olarak da bunu ne yapıyor? Gerçekleştiriyor. Yoksa la ilahe illallah deyip de tağutların safında yer alan bir kimse, ameli sözünü yalanlamış oluyor. Yalancı konumuna düşmüş oluyor, ondan kabul edilmiyor. Evet, ihlas, kısaca ihlası da inşallah biraz tanıtayım. İhlas için çok güzel bir söz söylemiş selefimiz. Onu tanımlarken yani ihlas nedir? Demişler ki huve nisyanu ru'yetil halqi bi devamin nazari ila'l halik. Kişi sürekli halika, yaratıcıya bakarsa mahlukun artık nazarını unutmuş olur. Senin gözün sürekli halika ise, yaratıcıya, senin gözün oradaysa, senin isteğin, talebin Allah için, Allah ise, Allah'ı seviyorsun, Allah'a iman ediyorsun, onun rızasını talep ediyorsun. Sen alakan Allah'la çok kuvvetlidir. Böyle olunca mahlukatı unutmuş oluyorsun. Mahlukat razı olmuş, razı olmamış, sana kızmışlar, seni sevmişler, desteklemişler, desteklememişler. Umurunda değil, gözün görmüyor onları. Senin gözün Allah'ın rızasını görüyor, ancak onu talep ediyor. Böyle olursa ihlas oluyor. Ama hem mahlukatı gözetiyorsun, hem de Allah rızasını istiyorsun. Burada bir çelişki oldu. İkisi çelişir, imkanı yok. Ya Allah'ın rızası, ya insanların rızası. Genelde çelişir ve genelde şeriat ahkamı, İbn-i Kayyim'in de dediği gibi, nefislere terstir. Nefislerin hoşuna gitmez. Şeriatın bütün ahkamı. En basitinden yani misal verim, namaz bile, sabah namazına kalkarken insan uykusunu bırakırken, hele hele kışın, sıcak yatağını bırakırken, soğuk vakitte işte, soğuk suyla abdest alacak, namaz kılacak, bu nefse ağır geliyor. Zekat verirken, infak ederken nefis normalde malı biriktirmek ister. Normalde yapıda cimrilik vardır. Mal sevgisi vardır nefislerde. İnfak ederken zor gelir. Bütün ameller böyledir. İslam'ın bütün amelleri normalde terse, yani nefsin heva ve hevesine terstir. Cihad mesela başlı başına. Çok zor bir ameldir. Kutibe aleykumul kıtalu ve huve kurhun lekum diyor. Cihad size kerih olduğu halde, yani sizin nefsinize hoş gelmediği halde size farz kılmıştır. Hoşunuza gitmez. Yani hiçbir insanın hoşuna gitmez. İnsanın ölmesi, sakatlanması, ailesinden uzak kalması, beldesini terk etmesi, sevdiklerini, değer verdiği her şeyi bırakıp başka beldelere gitmesi, akabinde neler olacağını bilmemesi, bunlar hepsi meşakkat olan, zorluk olan şeylerdir. Nefsin hoşuna gitmez. İşte bu, yani her şey şeriattaki bütün ahkam aslen nefisle ne yapıyor? Çelişiyor. Eğer ki sen nefse meyledersen nefis riyakarlık da ister, amellerden de kaçar. Ameli işlerken kestirmeden gitmeye çalışır. Hemen şipşak bitireyim. O ameli yaparken bir şeyi, yani dünya menfaati elde etmek ister. Bir makama geleyim, insanların gözüne gireyim, insanlar beni övsünler, methetsinler, menfaat gelsin, makamım yükselsin. Buna benzer menfaatleri nefis ister. Ama nefsin hilafına bütün bunları terk edince, onun hedefi, gayesi sadece Allah rızası olunca o zaman ihlas oluyor. Ama hem Allah rızası hem de insanların rızası gibi bir şey oldu mu, o amel ruhu bozulmuş olur, ifsad olmuş olur ve Allah katında da o kimse mesuldür, günahkardır. Hem o ameli iptal ettiğinden dolayı Allah'a yani ortak koşmuş oldu, gizli bir şirktir bu, o ameli iptal etmiş oldu. Hem de Allah'a layık olan, Allah'a ait olan bir ameli Allah'a vermedi de başkasına verdi. Yani Allah'ın hakkına zulüm olmuş oluyor. Riyakarlık bundan dolayı hem ameli iptal eder hem de kişiye günah kazandırır. Selef-i Salih'inden iki ihlas örneği inşallah. Bu gerçekten insanı böyle sarsan, gerçekten etkileyen misallerdir. Yani selefte yani öyle doruk noktalara ulaşmış ki bazıları ihlasla. Rabbim bizlere de o ihlası nasip etsin. Amen. Çünkü ihlas kardeşler amellerde olmadı mı, hangi amele girerse riyakarlık girdi mi, yani ihlas olmadı mı o amel iptal olur. Allah korusun o amel bitmiş olur. Aynı zamanda Allah katında da günahkar olmuş olur. O sebeple bütün amellerin başında olması gerekiyor. Ve en zor amel de budur, yani ihlaslı olmak en zor ameldir. Amellerin en zoru olan nedir? İhlastır. Çünkü sürekli niyeti yenilemeye ihtiyaç duyar. Namaza başlarken niyetin Allah için olması lazım. Niyetini yeniliyorsun. İkinci rekata kalkarken yine yenilemen lazım. Yoksa hemen riyakarlık gelebiliyor. Üçüncü rekatta, dördüncü rekatta namazın bittiği, selam verdin, yine yenilemen lazım. Aradan müddet geçtiği, ne yaptın? Yatsıyı kıldık. Tabii kıldık cemaatle. Yenilemen lazım. Riyakarlık olmaması lazım. Yani namazı kıldım, bir saat geçti, gerekirse o zaman iptal olur. Kıldık, cemaatle kıldık, Allah'a şükür. Ama riyakarlık yaptın. Ertesi gün gerekirse şey yapabilirsin, dün öyle bir yatsı namazı kıldık ki Allah'a böyle bir imzaladık, uzun uzun böyle. Mesela misal veriyorum, yani bir gün sonra da iptal edebilirsin. Bir sene sonra, 10 sene sonra amelini iptal edebilirsin. Düşün, 10 sene boyunca Allah için yaptığın ameli, sır tuttun, aradan 10 sene geçiyor. Ya var ya 10 sene önceydi, işte bir kardeş şöyle şöyle bir durum vardı da imdadına yetiştim, yardımcı oldum, yoksa intihar edecekti, yoksa şöyle olacaktı. Yardımcı olduk, destekledik de o musibetten kurtardık. Tabi anlatırken riyakarlık niyetiyle anlatıyor. Allah korusun 10 sene önce yaptığı amel ne oldu? İptal olmuş oldu. Bu kadar tehlikeli bir şey. Ve Allah-u Teala'nın huzuruna getirdiği zaman ameller Allah-u Teala İşte görecek, ona gösterilecek melekler. Tabi Allah-u Teala biliyor. Arz edilecek. Ya Rabbi şöyle bir amel işlemiş. Şunu atın. Şunu tamam yani yazın, kaydedin. Şunu imha edin. Bu kabul edilmez. Ya Rabbi bunu yaptı. Biz şahidiz. Melekler diyorlar ama Allah-u Teala diyor ki bunu rızam için yapmadı. Bunu iptal edin. Onları iptal ediyor. Ve aleyhissalatü vesselam bir hadisinde aslında tehdit var, korkutucu bir hadis. Hatta Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın bu hadisi rivayet ederken 3 kere çok şiddetli ağlamış ve bayılmış. Bu hadisi düşünün yani aktarırken. Kıyamet gününde diyor Allah'ın huzuruna 3 sınıf insan getirirler. Kur'an okuyucusu, Allah yolunda infak eden zengin bir kimse, bir de mücahid. Kur'an okuyucusuna, karidir, alimdir, ona sorar. Allah-u Teala der ki ben sana nimetler verdim. Dünyada ilim verdim, nimetler verdim, fehim verdim, zeka verdim. Ben, sen bu nimetlerime karşı nasıl davrandın? O da diyor ki ya Rabbi gece gündüz kitabını okudum, okuttum, öğrettim, şöyle yaptım, böyle ettim. Allah-u Teala diyecek ki yalan söylüyorsun. Sen insanlar desinler diye okudun, okuttun ve insanlar söylediler sen ecrini dünyada aldın, benden alacağın bir şey yok. Bunu alın, yüzüstü cehenneme fırladın. Allah korusun o Kur'an okuyucusu, o alim bir kimse, o davetçi alınıp yüzüstü cehenneme fırlatılır. Çünkü ihlasla yapmamış ameli. Zengin adam getirir, sana ikram ettim, sen ne yaptın der ona Allah-u Teala. Ya Rabbi gece gündüz yolunda infak ettim, şöyle hayırlı amel işledim, şöyle ettim. Allah Teala diyecek ki hayır, yalan söylüyorsun, insanlar desinler diye yaptın. Ve de dediler senin ecrini dünyada aldın, benden bir şey yoktur. Da alın cehenneme yüzüstü fırlatın, onu da alıp cehenneme atıyorlar. Mücahidi getirirler. Ona da sorar Allah-u Teala, o da anlatır. İşte şöyle cihad ettim, şöyle yaptım. Hatta senin yolunda da öldüm. Ya Rabbi gördüğün gibi. Allah da diyecek ki hayır, riyakarlık yapmak için savaştın. Ecrini dünyadan aldın, benden bir şey yoktur. Alın bunu da cehenneme yüzüstü fırlatın. Allah korusun, böyle tehlikeli bir hadis var. O sebeple amellerimizin her zaman başında, ortasında, sonunda her zaman ihlasımızı yenilememiz gerekiyor. Yoksa ameller, yani Allah korusun, riyakarlık girdimi ifsad eder ve çok hafif bir şekilde de gider. Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi bir karıncanın taş üzerinde, kaya üzerinde yürümesinde daha hafiftir. Biz bir karıncanın, siyah bir karıncanın düşünün, gece vakti bir kayanın üzerinde yürümesini hissedebilir miyiz? İmkanı yok, hissedemeyiz. Riyakarlık da ondan daha hafiftir. Ondan çok daha hafiftir. Abde İbn-i Süleyman el-Mervezi rivayet ediyor, diyor ki biz bir seriyenin içindeydik diyor. Rumlara karşı savaşa gitmiştik, bir seriyenin içindeydik. Ve savaşa girmeden önce Rumlardan bir cengaver ortaya çıktı ve mübareze istedi. Savaşın kızışması için mübareze ister. Gelin erkek varsa, işte güçlü adam varsa karşıma çıksın şeklinde mübareze istedi diyor. Bir de baktık ki yüzü kapalı olan birisi çıktı diyor aramızdan. Onunla dövüştü diyor ve onu öldürdü diyor, yere serdi. Biz tekbir getirdik, sevindik diyor. Rumların maneviyatı düştü, bizim maneviyatımız yükseldi diyor. Ama tanıyamadık diyor, yüzü örtülüydü diyor. İkinci bir cengaver çıktı Rumlardan, o da naralar attı. Karşıma çıkacak var mı, yiğit var mı, çıksın dedi. Bir baktık az önce yüzü örtülü olan kişi bir daha çıktı. Aynı adam ve onunla da diyor çarpıştı ve onu da öldürdü diyor. Biz yine tekbir getirdik. Rumların diyor maneviyatı daha da düştü diyor. Üçüncü bir cengaver yine çıktı onlardan. Yine naralar attı. Bir de baktık yine aynı yüzü örtülü adam yine çıktı diyor. Ve onunla da diyor çarpıştı ama bu sefer uzun sürdü çünkü yorulmuştu diyor. Ve onu da yere serdi, öldürdü diyor. Yine biz tekbir getirdik. Rumların maneviyatı tamamıyla bitmişti diyor. Tabii tanıyamadık diyor. Bu adam kimdir? Yüzünü örtmüştü diyor. Böyle büyük bir ameli işlemişti. Ve bir tanesi gitti diyor. Yüzüne asıldı diyor. Örtüsüne asıldı. Yüzü açıldı. Tabii kaçıyordu ondan. Ve bir taraftan da bağırıyordu. Açma, yapma diye. Ona çok kızıyordu diyor. Bir de baktık ki Abdullah İbn-i Mübarek'tir. O büyük zat, alim, mücahid, komutan, büyük zat. Oymuş, yüzünü sarmış ve savaşa o şekilde, mübarezeye o şekilde çıkmış. Yani bu yapmış olduğu ameli kimse bilmesin diye yüzünü sarmış, o şekilde çarpışmış. Bu neyi gösteriyor? Onun yani ihlas ne kadar onun kalbine tesir etmiş. Yani bu işin ehemmiyetini ne kadar kavradığını gösteriyor. Başka bir rivayet var yine insanı etkileyen. Ebu Amr As-Saffar rivayet ediyor. Mesleme diyor. Mesleme büyük bir komutandı. Yine diyor Rumların bir kalesini muhasara altına almıştı. Ama uzun süre diyor kaleye giremedik diyor, fethedemedik. Kale çok zordu diyor onu şey etmek, fethetmek, savaşmak yani çok şartlar çok zordu. Ve komutan dedi ki kaleye götüren bir delik var, bir tünel var. Birisi girebilse, kapıları bize açabilse Allah'ın izniyle biz bunu fethederiz. Tabii çok tehlikelidir yani böyle bir şeye kalkışmak. Kalenin içine girmek çok tehlikelidir. Derken ordunun içerisinden birisi giriyor. O tünelden kalenin içine giriyor, çarpışma sesleri geliyor ve kapıyı açıyor Müslümanlara. Kapılar oradan hücum ediyorlar ve Allah'ın izniyle kaleyi fethediyorlar. Tabii bir kişi çok büyük bir amelde bulunuyor. Savaş bittikten sonra, orası fethedildikten sonra Mesleme İslam ordusunu toparlar ve der ki o delikten giren, kalenin deliğinden giren asker buraya gelsin diyor. Buraya çıksın. Onu görmek istiyorum. Bakıyor ki kimseden ses yok. O kimse gelsin diyor, o asker. Emrediyorum buraya gelsin. Onu görmek istiyorum diyor. Yine ses yok. Üçüncüsünde diyor ki ben çadırıma gidiyorum. O asker kimse ona emrediyorum itaat etsin, asilik yapmasın, çadırıma gelsin diyor. Ve çekip gidiyor. Çadırında oturuyor. Bir müddet sonra bir asker geliyor yanına. Sen misin diyor o kaleye giren diyor. Ben onu tanıyorum diyor bu asker. Peki kimdir diyor. Onu söyleyemem diyor. Üç tane şartı var. Eğer kabul edersen söyleyeceğim diyor. Kabul etmezsen onun şartları var. Yani ismini söylemeyeceğim. Derken kabul ediyor. Tamam diyor. Şartını kabul ediyorum. Şartlarını nedir diyor. Birincisi diyor. İsmini Hazreti Ömer'e yazmayacaksın. Bildirmeyeceksin. Falan kişi şöyle yaptı, böyle etti. Onun işte o ameliyle biz sebep oldu. Kaleyi fethettik demeyeceksin. Bu birinci şartı. Kabul ediyor musun? Tamam diyor. İkinci şartı orduya, askerlere beyan etmeyeceksin. Falan kişi şöyle yaptı, onu tebrik ediyoruz işte falan filan. Bunu da beyan etmeyeceksin. Kabul ediyor musun diyor. Evet kabul ediyorum diyor. Üçüncü şartı diyor ona hiçbir menfaat vermeyeceksin. İşte bir rütbe verme gibi, bir para, bir herhangi bir menfaat. Böyle bir şey de vermeyeceksin. Böyle bir şey de şart koşuyor. Kabul ediyor musun? Tamam kabul ediyorum. Kimdir söyle? İşte benim diyor. Tabii ona kalkıyor, sarılıyor. Ve diyorlar Mesleme ölene kadar secdelerinde şöyle dua edermiş. Ya Rabbi o kaleye giren o kimseyle beni ahirette beraber haşreyle. Böyle dua edermiş. Yani nasıl mübarek bir zattır ki bu ordunun içerisindedir. Bu kadar ihlaslıdır. Ya Rabbi ahirette beraber eyle. Yani onun komşusu olayım, onunla beraber haşr olayım diye böyle dua edermiş. Rabbim bizlere de böyle bir samimiyet, böyle bir ihlas nasip etsin. Gerek imanımızda, la ilahe illallah sözümüzde ve gerek geri kalan bütün amellerimizde ihlası bizlere nasip eylesin. Ve ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alemin.